Ayrım 2.
Ağır siyasal baskılar özgürlükleri kısarken iyi eğitilmiş halkların özgürlük talepleri de karşılanamıyordu. Bunları SSCB'ye dair çok sayıda farklı halklar kadar Doğu Avrupa'nın bağımsızlaşma talebi, SSCB'nin elektronik devriminde geri kalmış olması, otoriter devlet rejimlerinin ne biçimde olursa olsun iyi eğitilmiş halkların özgürlük taleplerine cevap verememesi eklendi. Bu etkenler SSCB'yi ve blokunu parçalamak için başta ABD, Batı'nın uyguladığı politikalara bunların çok duyarlı olmasına yol açtı. Sonunda Doğu bloğu dağıldı, SSCB'nin dağılması onu izledi. Çift kutuplu dünya tekrar tek kutuplu olma yoluna girdi. Ne var ki ABD'nin 1990'lı yıllar dünyasında konumu, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki kadar tartışmasız olarak artık tek değil, çekişen ve yükselen güçler hiç de az değil. Avrupa Birliği'nden Çin'e, Japonya'ya, Rusya'ya uzanan bir dizi ülke tek kutup olgusunu sorguluyor. ABD dünya ekonomisine teknoloji devrimindeki öncülüğünden yararlanarak getirmek istediği yeni düzeni işte bu çekişmeli, tartışmalı ortamda pazarladı. Şimdi tabii komünizm tehdidinin ortadan kalkması yanında merkezi planlı sistemlerin çökmüş olmasının, piyasa ekonomisini rakipsiz bırakmasının getirdiği ek olanaklar bulunmakta. Geçmişte vahşi kapitalizmi dizginleyen etmenlerin önemli bölümü ortadan kalkmış durumda artık. Gelişmekte olan ülkeler ise önce küreselleşiyoruz sarhoşluğuna girdiler. Merkezin sermayesi kendi topraklarına aktıkça var olan koşullarda doğrusu fazla seçenekleri de yoktu. Türkiye, Meksika, Tayland, Malezya birbiri peşi sıra krize girerken sadece ne oluyoruz diye sormakla yetiniyorlar. Küreselleşen merkez sermayesinin karlı olacağı alan haline gelmeye, gelişmelerini bunun kar hesaplarına emanet etmeye çalışıyorlar. 4. Bu kitabın amacı. Bu kitabın temel savı, sermayenin küreselleşmesiyle hem ülkelerin içindeki hem ülkeler arasındaki çelişkileri derinleştirdiği ve çelişkiler derinleştikçe kurulmasına çalışılan yeni dünya düzeninin bir biçimde sona ereceğidir. Nasıl 1. Sanayi Devrimi'nde İngiltere'nin yararlandığı koşulları kendi lehine kullanırken ortaya çıkan çelişkiler yarattığı düzenin sonunu getirdiyse, aynı durumun 3. Sanayi Devrimi'nde ABD'nin dünyaya dayattığı koşullar içinde geçerli olacağıdır. Bu amaçlı kitabın 1. cildi, merkez çevre ayrımı içinde dünya düzeninde ortaya çıkan değişmeleri ve hem ülkelerin içinde hem ülkeler arasında küreselleşmenin yarattığı çelişkileri sergilemekte, diğer yandan kendi amaçlarıyla da çelişen olguların gelişimini ortaya koymaya çalışmaktadır. İzleyin 2. ciltte küreselleşme sürecine Türkiye'nin hangi baskılar altında girdiği ve yaşadığı çeşitli gelişmeler ortaya konacaktır. Toplumda yarattığı bölünmelerle derinleşen çelişkiler karşısında 21. yüzyılın arifesinde ne yapılabilir sorusuna yanıt aranacaktır. Kitap 1994'te ilk baskısı yapılan Yeni Ekonomik Düzende Türkiye'nin Yeri başlıklı kitabın güncelleştirilmiş, genişletilmiş, değiştirilmiş biçimidir. Kitap bu eski biçiminin devamı sayılamayacak kadar değişmiş bulunduğu için ayrı başlıkta yayınlanmaktadır. 1. Bölüm 2000'e doğru dünya ekonomisinin yapısı. Dünya ekonomisi bir orman gibi yaratık zengini, aslandan başlayıp gözle görünmeyecek kadar küçük bakterilere dek uzanan çeşit zenginliği dünyada ülkeler biçiminde var. Dünya ekonomisi kavramı bu nedenle bir soyutlama. Bu bölümde yapacağımız sınıflandırma da aynı şekilde soyutlamalara dayanmakta. Gelişmiş, sanayileşmiş ülkeleri bir arada düşünüp aynı sınıf içinde çözümlemek, en azından ormanın güçlü yaratıkları deyip aslanla gergedanı bir bütün içinde toplamak kadar anlamsız olabilir. Aynı şekilde gelişmekte olan ülkeleri ormanın güçsüz yaratıkları diye bir sınıfta toplamak hiç de anlamlı gelmeyebilir. Ne var ki her iki sınıflandırmada da ortak noktaların bulunduğuna kuşku yok. Ormanın güçlülerini etçil, otçul yaratıklar diye ayırabilirsiniz. Güçsüzleri aslandan hızlı koşanlar ya da koşamayanlar diye sınıflandırabilirsiniz. Ayrıca aslanlarla kaplanlar arasındaki yaşam mücadelesini, güçsüzler arasındaki ortak yaşam biçimlerini ele alabilirsiniz. Bu bölümde merkez ile çevre arasında yaptığımız ayrım, gelişmiş, sanayileşmiş, artık bilgi çağına geçen ülkeleri birinciye koyarken gelişmekte olan ülkeleri ikinciye koyarak bir soyutlama yapmakta. Bu soyutlama işte bu bağlamda düşünülmeli. Merkez çevre karşısında bir bütün görünümünde, yani geyiklerle tavşanlar açısından aslanlarla kaplanlar, etçil avcılar olarak birbirinden çok farklı değil. Ama aslanla kaplanın arasındaki hesaplaşmalar çetin. Öyle ki bu hesaplaşmalar ormanın kurallarını da koyuyor. Bu kuralları sonuçta güçlüler kadar güçsüzler de uymak zorunda kalıyor. İşte bu bölümde ormanın güçlülerini aralarındaki çekişmeleri, güç mücadelesini sergilerken dünya ekonomisine egemenlik öğeleri de ortaya konacak. Çevrenin niçin ormanın güçsüz takımını oluşturduğu, aslanlarla kaplanların savaşımında oluşan yeni koşulları neden kabul etme durumunda kaldı ve bunun sonuçları irdelenecek. 17. yüzyılın Fransız klasiklerinden Jean de La Fontaine bir orman masalında ya bırakma aslan olsun, eğer aslan varsa aslandan yana olmayı halinde bir sonuca varmaktı. Çevre La Fontaine'in hikmetine inanmış gözükmekte. 1. 1990'lı yıllarda merkezin görünümü ve iç yapısı. 1990'lı yıllarda dünya ekonomisinin işleyiş biçimini, temelde yakın geçmişin olaylara kadar tarihsel gelişmenin şekillendirdiği yapı ve bu yapıyı pekiştiren ideolojik, konjonktürel ve teknolojik süreçler belirliyor. Bu yapıya dışarıdan bakıldığında hiyerarşik bir sıralamayla ikili, hatta üçlü bir ayrım görülebiliyor. Tepede merkez dediğimiz dünya ekonomisinin gelişini ekonomik güçlerinin büyüklüğüyle belirleyen, aynı zamanda işleyiş biçimini belirleyecek kuralları koyan, bu kuralların diğerlerince kabulünü sağlayacak ideolojiyi ve kurumları yayan, yönetim ve denetim işlevlerini gerçekleştiren ileri düzeyde sanayileşmiş ülkeler var. Günümüzde bunlar artık bilgi toplumu denmekte. Merkezin doruğunda bugün için ABD bulunuyor. Avrupa Birliği ise dorukta yer almaya oynuyor. Merkezin dışındaki çoğunluğunu gelişmekte olan ülkelerin GOÜ oluşturduğu dünya ise çok parçalı ve parçalar kendi aralarında eşgüdümsüz ve dağınık. Bunların her biri dünya ekonomisini etkileme gücünden yoksun olduğu gibi merkezin aldığı kararlara katılmaktan da çok uzak. Çoğu zaman sadece merkezin yarattığı koşullara kendini uyarlamak zorunda kalıyor. Yani merkezin kararlarını ve yarattığı koşulları kendisi için veri almak durumunda. Bu ülkeler takımı çevreyi oluşturuyor. Ancak günümüzde bu iki takımın arasında yer alan bir üçüncü ülke takımı daha var. Eğer geçmişteki başarılı büyüme çizgilerini önümüzdeki yıllarda da sürdürebilirlerse bunlar çevreden kopup merkeze aday olabilecek. Dünyanın yeni ekonomik düzeninin günümüzde sergilediği bu yapı, dünyanın doğu bloğu, batı bloğu diye ayrıldığı, arada tarafsızlar diye tanımlanan bir dizi ülkenin yer aldığı 1990 öncesi görünümünden çok farklı. İkinci Dünya Savaşı sonrası şekillenen eski düzendeki ideolojik bloklaşma, gelişmiş gelişmekte olan ülkeleri birlikte kapsıyor. Her bloğun kendi çevresi bulunuyordu. Günümüzün tek merkezi dünyasında ise ayrım artık bundan farklı. Merkezin kendi iç çekişmeleri ve düzenlemeleri daha önemli gündeme geldiği gibi ideolojik bloklaşmanın kalmaması, merkezin çevreye karşı tavrını da değiştirmiş bulunuyor. Dünyada yeni ekonomik düzen bu yapı içinde uygulanıyor artık. 1. ABD'nin yeri ve üstünlüğü. Merkezdeki ülkeler kendi aralarında eşitlik gösterseler de eşitler arasında bile hiyerarşik bir sıralama bulunur. Hem askeri hem teknolojik ekonomik gücü hem de dünya kurumlarındaki etkinliği en üst düzeyde olan ABD bugün için eşitler arasında birinci konumdadır. ABD'yi Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere izler. Dünya ekonomisine ilişkin kararlar bu beş ülke artı Kanada ve İtalya'nın oluşturduğu G7, Grup 7 diye bilinen ülke takımı tarafından alınır. 1997'de Rusya Federasyonu da bu takıma kenardan katılarak G7 artı Rusya olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan Dünya Bankası, IMF, GATT yeni ismiyle WTO, OECD gibi kurumlar kararların alınmasını, uygulanmasını ve uygulamayı denetlemeyi yerine getirir. 1990'lı yıllarda Birleşmiş Milletler de aynı kervana katılmıştır. Diğer sanayileşmiş ülkeler ise eşitler arasında yer alırlar. Ama dünya ekonomisine ilişkin kararlarda en büyük ve en güçlüler yanında payları göreli daha zayıftır. Merkezin eşitler arasındaki hiyerarşisinde dorukta yer alan ABD sadece askeri ve teknolojik gücüyle eşitler arasında birinci konumda değildir. ABD doları, Bretton Woods para sisteminin altın dolar sistemi yıkılmasından sonra bile dünyanın en önemli parası olma niteliğini koruyor. İngilizce gerçekten bir dünya dili olmuş. Bir zamanlar ortak dil olması düşünülen Esperanto'nun işlevini üstlenmiştir. İngilizcenin dünya dili olmasına teknoloji devriminin getirdiği haberleşme iletişim olanakları, ABD kaynaklı çok uluslu şirketlerin toplamının hala çok uluslu şirketler arasında birinci yeri koruyor olması, dünya sinema ve TV filmleri sanayilerinde ABD kaynaklı şirketlerin neredeyse tekel kurması ve dünya yayınlarının %70'inin internet dilinin İngilizce olması eklendiğinde ABD'nin dünya kültürünü şekillendirmedeki yoğun etkisi ortaya çıkar. Eğitim sistemi ve ders kitaplarından yaşama ve davranış biçimine, beslenmeden müzik ve danstan giyim kuşama kadar yayılan alanlarda ABD'ye özgü kalıplar günümüzde bütün ulusal kültür kalıplarını zorluyor ve değişimi kendi biçimine uygun şekillendiriyor. Aslında zorlama yok bunda. sadece insan psikolojisinin en güçlüye benzeme, ondan ayrılmama eğilimi rol oynuyor. Ayrıca ABD'nin kitle kültürü yaratmadaki üstünlüğü çok açık. Herkesi aynı potada kolayca kaynatabiliyor. Yoksa her yerde artan sayıda gencin blue jean giyip, hamburger yiyip Coca-Cola içerken pop müziği dinleyip pembe dizi, soap opera seyretmesi nasıl açıklanabilir? Tabii bunda reklamların, medya araçlarının, beyin yıkama etkilerinin, ABD çok uluslu şirketlerinin yaygınlığının payı çok büyük. Eşitler arasında kültürünü yayma ve sahip olduğu iletişim kanalları yoluyla dünyayı egemen olmadaki birinciliği yanında ABD'nin tartışmasız üstünlüğü olan bir diğer alan askeri konular. İki blokta eski dünyada ABD'nin Sovyet tehdidi karşısındaki nükleer şemsiyesi gerek Batı Avrupa'da gerek Uzak Doğu'da merkezin içinde kendisine tartışmasız üstünlük iradesine ağırlık veriyordu. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle ABD'nin nükleer şemsiyesinin önemi azaldı. Ancak gerek Körfez Savaşı, gerek eski Yugoslavya'nın çeşitli etnik grupları arasında patlayan yerel savaşlar, gerekse Kafkasya'daki çatışmalar bir gerçeği ortaya koydu. Batı Avrupa, Maastricht Anlaşması'na göre ortak dış politika izleme, ortak savunmaya geliştirme taahhütlerine rağmen ortak karar alıp ABD gibi bir iş yürütemediğini gördü. Buna karşılık Rusya Federasyonu'nun SSCB hukuken dağılmış olsa da eski SSCB yeni BDT topraklarında ve Balkan ülkelerinde etken olma isteğini sürdürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca eski SSCB topraklarındaki yeni ülkelerde Ukrayna, Kazakistan gibi bulunan nükleer silahların tehdit kaynağı olmaya devam ettiği anlaşıldı. AB buna karşı Doğu Avrupa ülkelerinden bir demeti AB'ye tam üye olarak katmaya hazırlanırken NATO'nun bu coğrafyayı da kapsar biçimde 1997'de genişlemesiyle NATO'nun patronu ABD yerini korudu. ABD'den sonra merkezin en büyük ekonomik güçleri olan Japonya ve Almanya ise geçmişteki günahlarını unutturmak için pasifist bir görünümü korumaya tercih ediyor. İngiltere ve Fransa nükleer güç sahibi olsalar da ABD'nin askeri güç üstünlüğü şimdilik dünyada rakipsiz durumda. İleriki yıllarda buna rekabet ancak Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelebilecek. Büyük silah üreticisi olan, kendi silah teknolojisini yaratan ve dünyaya, başta İran gibi merkezin öncelikli düşmanlarına satan Çin, ihmal edilemez bir güç olma yolunda. Eğer askeri ve ekonomik gücünün artmasına koşut biçimde Uzak Doğu'da maceralara girişirse buna karşı durabilecek tek güç yine ABD. Ama bu herhalde önümüzdeki 5-10 yılın sorunu değil. ABD'nin ekonomik gücü de yine tartışmasız dünyada birinci. 7 trilyon dolarlık GSYİH'si 1995, dünyayı besleyecek güçte yüksek teknolojiyle üretim yapan tarımı, yeni teknoloji yaratmadaki ve bunu sanayiye uygulamadaki başarısı. Dünyanın bir numaralı sermaye piyasası New York borsası, uluslararası bankaları ve finans gücüyle merkezin merkezinde bulunuyor. Tabii bunların tepesinde dünya parası olan dolar var. Ayrıca 1990'lı yılların ortasında sıfıra yakın enflasyon ve düşük işsizlik %5 oranıyla hızlı büyümeyi sürdürebilen tek merkez üyesi yine ABD. Avrupa Birliği pek çok göstergesiyle ABD'ye eşit, hatta ithalat ihracat açısından olduğu gibi ABD'nin çok üstünde olsa da, uluslararası alanda çoğu zaman tek ses çıkaramadığı, üyelerin çelişik çıkarları dolayısıyla çekişmeye düştüğü için ABD'nin gücünü henüz tam dengeleyemiyor. Örneğin GATT, Uruguay Round görüşmelerinde hem kültür hem tarım ürünleri ticaretinin tam serbestleştirilmesinde ABD'ye karşı Fransa neredeyse tek başına mücadele verdi. İngiltere her iki alanda da Fransa'yı desteklemedi. Ya da Yugoslavya dağılırken Hırvatistan ile Slovenya'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Almanya oldu. Oysa bu Fransa ve İngiltere'nin politikasına ters düşüyordu ve bunun gibi. 2000'li yıllarda AB her alanda bütünleşmeyi tamamlayabilir ve tek sesle davranabilirse ABD ikinci plana düşebilir belki. Ancak henüz böyle bir görünüm yok. ABD'ye karşı dünyanın AB'den sonra ikinci ekonomik gücü olan Japonya'ya gelince 4 trilyon dolar GSYİH'si dünya parası olmadı ABD dolarıyla neredeyse yarışan Japon yeni ve güçlü finans kurumları, dolaysız yatırımları, yüksek teknolojili mallarda rekabet üstünlüğü kadar demir, çelik, otomobil gibi sanayi mallarında dünya pazarlarını tutmuş olması, çevresinde Uzak Doğu'nun dinamik ülkelerinden oluşan işbirliği ağı, çok iyi eğitilmiş, çalışkan ve disiplinli halkıyla Japonya'nın dünya gücü sayılması olan. Ama ABD'nin üstünlüğünü sağlayan birçok öğeden yoksun. Askeri gücü yok, bölge ülkelerini tedirgin etmemek için büyük askeri güç oluşturmaktadır. Oluşturma isteği de yok. Büyük teknolojik buluşları sürekli gerçekleştiremiyor. Yapabildiği daha çok küçük buluşlar ve rekabet gücünü yükselten etkin örgütleşme. Ne dili ne kültürü henüz küreselleşmiş, ne de medyada egemenlik kurabilecek etkenliği var. Ayrıca 1991 sonrasında finans kurumları sallanmaya başlarken ekonomisinin yavaşlaması, ABD'nin dolar-yen paritesi ya da iç pazarını yabancı mallara ve sermayeye açması için yaptığı baskılar geleceği konusunda kuşkular yaratmakta. Ancak hızla yükselen Çin'e rağmen hala dev bir bölgesel ekonomik güç konumunda. Bu kısa çözümleme hiç olmazsa 2000'in ilk 10 yılına kadar ABD'nin merkezin bir numaralı ülkesi olmayı sürdüreceğini, daha sonraki dönemde AB ile Çin'in bu gücü dengeleyebileceğini gösteriyor. Bugünkü yeni ekonomik düzen bu nedenle ABD'den kaynaklanıyor. Ancak ABD'nin yarının dünyasında yeri herhalde aynı kalamayacak. 2. Şimdilik sessiz rakipler. Merkezin içinden ABD'nin bu üstün etkenliğine açıkça muhalefet eden tek ülke olan Fransa, Avrupa Birliği'ni seferber ederek buna karşı koymaya çalışıyor. BAP, Batı Avrupa Birliği yoluyla NATO'ya ve ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığına müstakbel 1999 Euro, Avrupa para birimi ile dolara, Fransızca ve kendi dilindeki kültür ürünlerini koruyarak ABD'nin yaygınlaşan kültür etkenliğine, AB içi teknolojik işbirliği yoluyla ABD'nin uçağından diğer yüksek teknoloji mallarına Avrupalı alternatifler yaratılması için mücadele veriyor. Bu konuda Almanya ile Fransa'nın işbirliğini gerçekleştirerek diğer AB ortaklarını da peşinden sürükleyerek mücadeleyi Avrupa platformunda yürütmeye çalışıyor. Bunu salt hükümet politikası düzeyinde değil, halkın desteğini alarak yürütüyor. Örneğin Disneyland Paris'in dolaylarına gelip ABD'li pop kültürünü Fransa'ya taşımaya çalışsa da yararı yok. Çünkü halk rağbet etmeyince şirket zarar ediyor. Ya da hükümet TV'de Fransız kültür ürünlerine en az %40 pay verilmesi kararı aldığında halk buna destek veriyor. Nitekim Aralık 1993'te sonuçlandırılan Uruguay Round GATT görüşmelerinde bu alanda en çetin tartışmalar ABD ile Fransa arasında geçti. ABD TV filmleri gibi kültür ürünleri ticaretinin tam serbest olmasını talep etti, Fransa direndi. Sonunda Fransa kazandı. Bu aslında Avrupa Birliği'ni de etkileyecek. Ne var ki dünya arenasında her ülke ancak kendi gücü oranında etkili olabilir. Fransa'nın gücü de pazarlıkta böyle bir tavizi almaya el verdi. Fakat 1997'deki genişlemede NATO'nun Güney Komutanlığı'nın Avrupalılara geçmesine yetmedi. Sadece edilgen bir direnmeyle NATO'nun askeri kanadına dönmeyi reddetmekle yetindi. Asıl ilginci küreselleşmenin getirdiği politikaları reddederek başbakan olan Jospin'in ve Sosyalist Parti'nin söylemine karşı icraatının ne olacağı. AB'nin sanayi devi Almanya'nın ise şimdilik açık muhalefeti gözlemliyor. 3 dönem iktidarda kalan Helmut Kohl başkanlığındaki Hristiyan Demokrat Parti ağırlıklı koalisyon hükümeti 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği koşullardan daha yeni kurtuldu. Doğu ile Batı blokları arasında parçalanmış Almanya, doğusuyla bütünleşerek eski topraklarına ve nüfusuna, aynı zamanda nüfuzuna kavuşurken işgal kuvvetlerinin varlığından da kurtuldu. Almanya'nın bütünleşmenin getirdiği ağır maliyet ve sorunlarla boğuşurken ABD'ye karşı çıkacak hali pek yok. Ayrıca ABD'de çıkan kitaplar her gün 2. Dünya Savaşı ve Nazizm konusunda Almanya'ya yeni suçlamalar yöneltecek belgeleri ortaya döküyor. Bir gün suçlama soykırımın sadece Nazi partisiyle ilgili olmayıp Alman halkının çoğunluğunca desteklendiği olmakta, bir başka gün Nazilerin işgal ettikleri topraklardan yürüttükleri sanat eserleri gündeme gelmekte. Başka bir deyişle ABD her biçimiyle Almanya'ya psikolojik baskı uyguluyor. Ancak AB 2000'li yıllarda bütünleştiğinde ve Almanya Avrupa Birliği'nin önderliğini üstlendiğinde AB'den yeni ekonomik düzene Fransa'nın da desteklediği güçlü bir muhalefet geleceği neredeyse kesin gibi. Yeni genel seçimlerde sosyal demokratlar beklendiği gibi Almanya'da iktidara gelirse ABD'nin kurmaya çalıştığı yeni ekonomik düzen Almanya öncülüğündeki AB tarafından tam cephe muhalefette karşılaşabilecek. Merkezin diğer güçlü üyesi Japonya ise ABD'nin sürekli ekonomik baskısını yaşamaktı. Baskı, yen dolar değeri, Japonya'nın ABD karşısında yıllardır verdiği 100 milyar küsur dolarlık dış ticaret fazlaları, pazarını ABD sermayesine ve mallarını yeterince açmamakta gösterdiği direnç üzerinde yoğunlaşmaktı. Tabii ayrıca bir yandan da psikolojik baskı var. Örneğin 2. Dünya Savaşı yıllarında Japon askerlerinin işgal ettiği topraklarda kadınların ırzına geçtikleri belgeleriyle ortaya konmakta. Bir yandan Çin'in yükselen askeri gücü karşısında kendisi barışçı rolü üstlenmek zorunda olduğu için Uzak Doğu'daki ABD askeri varlığına gereksinimi var. Fakat herhalde ikisi arasındaki en önemli sürtüşme konusu şirketlerinin ve piyasa ekonomisinin yapısı ve toplumsal felsefeler arasındaki fark. ABD'li iktisatçı Trouve'un bir kitabında Head to Head 1992 çok yetkin biçimde yaptığı çözümleme, Anglo-Sakson toplum felsefesinin bireyci temeli, tüketimi ve kârı en çoklaştırma davranışını yücelten anlayışı ile Japonya'nın üretim ekonomisine ve kâr yerine katma değerin, yani kâr artı ücret, en çoklaştırılmasına dönük davranış biçimlerinin yarattığı büyük farkları gösteriyor. Trouve'un değerlendirmesine göre cemaatçi Japon şirketlerinin davranış biçimleri Anglo-Saksonlarınkinden çok farklı ve onların başarıları geri kalan sanayi dünyanın değişmesi yolunda büyük baskı yaratabilecek. Ne var ki Japonya 1990'lı yılların başından beri finans kesiminin içine yuvarlandığı sorunlar aşamayıp durgunluğa düşünce etkileri şimdilik daha çok kendi bölgesinin şekillenmesinde ön plana çıktı. Geri kalan dünyada ise firma organizasyonu firmanın stratejik hedefleri gibi alanlarda yoğunlaştı. Kısacası merkezde ABD'ye açıkça muhalefet edebilecek en güçlü üç üyeden ikisi Japonya ve Almanya tam savaş suçlusu konumunda olduğu için öbürü Fransa yarı suçlu konumda Vichy hükümeti yoluyla savaşta kamp değiştirip Nazilerle işbirliği yaptığı için durumu idare etse de gücü yetmediği için 1990'lı yıllarda yeni ekonomik düzen daha çok örtülü çekişmelerle gidiyor. Diğer güçlü üye İngiltere ise zaten Anglo-Sakson dünyasının bir parçası ve ABD'ye çok yakın. Ancak 2000'li yılların başında AB parasal ve siyasal bütünleşmesini sağlarsa ve Fransa'nın ardından Almanya'da da sosyal demokratlar iktidarda bulunursa ABD'nin yeni ekonomik düzenine ciddi muhalefet olmakla kalmayacak AB, GSMH, nüfus ve dış ticaret hacmi itibariyle dünyanın en büyük ve güçlü ekonomisi olarak kendi kurallarını getirebilecek. AB eşitler arasında birinci olmak için tabii aynı zamanda askeri gücünü ve teknolojik önderliğini de garantilemek zorunda. O zaman Euro dünya parası olarak doları ikame edebilecek. 2. Merkezin dünyayı etkileme ve düzenleme gücü. 1. Yeni buluşlar ve teknolojiyi değiştirme gücü. Merkez dünyayı bir kere değişimi uyaran gelişmeleri yaratma dinamiğine sahip olduğu için etkiliyor. Piyasalar ne kadar serbest ve devlet müdahalesine kadar hasta, değişimi uyaran gelişmelerin her yere yayılışı ve dünyanın merkez şirketlerinin gereklerine uydurulması o ölçüde hızlı ve güçlü olabiliyor. Bu değişmeleri halkların kolay çözümleyip uygulayabilmesi, merkezde paylaşılan toplumsal değerler sisteminin yaygınlığı ile belirleniyor. Başka bir deyişle, serbest piyasa ekonomisi ve siyasal rejim olarak demokrasi, bu açıdan merkezin etkileme alanını genişletiyor. Dünyada değişimi uyaran gelişmeler ise çok boyutlu. Teknolojik değişme bunun başında geliyor. Son 200 yıllık dünya tarihinde yaratılan ve 1. 2. 3. sanayi devrimi diye anılan yeni teknoloji devrimlerinin neredeyse tümünün kaynağı merkez. Merkez yeni buluşları bilimsel düzeyde yaratmakta kalmıyor, aynı zamanda bunları sanayiye uygulayıp satılabilir mallar, hizmetler durumuna dönüştürerek pazarlıyor. Zamanı gelince teknolojiyi de satıyor. Teknolojinin değişmesi üretim ve tüketim biçimlerini sürekli değiştiriyor. İletişim hızlandıkça yeni üretim ve tüketim biçimleri dünyaya giderek daha hızlı yayılıyor. Merkez sadece üretim değil, aynı zamanda pazarlama kanallarında etken şirketlerinin, finans kurumlarının güçlü ve yaygın oluşu sayesinde hem üretim aşamasını tamamlayarak hem de iletişim kanallarının etkenliğinden yararlanarak diğer ülkelerin halkların satın alma gücünün sınırları çerçevesinde önce tüketim kalıplarını küreselleştiriyor, bunu bir gecikmeyle çoğu zaman daha sınırlı biçimde üretim biçimleri izliyor.